Harry Potter ve Felsefe Taşı Bölüm 3 Hiç Kimseden Mektuplar. Merhabalar, Fidro Kahvesi'ne hoş geldiniz. Ben Servet.
Ben Hikmet.
Bir daha söylesene.
Ben Hikmet.
Sabah 8'de nasıl bu kadar tatlı bir ses çıktı ağzından?
Zorlama diyelim. Sabah 8'de oruçluyuz.
Evet arkadaşlar, bugün ihtiyaç odamızın bu bölümünde Harry Potter ve Felsefe Taşı'nın 3. bölümünü okuyoruz. Hiç kimseden mektuplar. Ben şunu merak ediyorum. Bu şeyleri, bölümleri ilk okuduğundaki şeyleri hatırlıyor musun? Yani hem bölüm başlıkları, böyle Türkçelerine bakmak beni maziye götürdü. Çünkü İngilizcelerini yetişkinken okuduğum için çok bir anlam ifade etmiyordu yani. Ama böyle hiç kimseden mektuplar başlığını okuyunca böyle içim gıdıklanmaya başladı. Böyle bir sanki çocukken okuyorum falan hissi dönmeye başladı.
Kendimi o eski Hikmet'in yerine koymaya çalışıyorum. Ve hiç kimseden mektuplar başlığını okuduğum zaman büyük ihtimalle çok büyük bir merak duymuşumdur diye düşünüyorum. Çünkü hep başlıklar o bölümde olacak bir şeye dair ama birazcık içi böyle tam doldurulmayan, bir şeyleri işaret eden ama tam söylemeyen başlıklar olduğu için ben çok güzel seçmiş Rowling yani. Bölümlerin başlıklarını. Evet, hiç kimseden mektuplar, sağ kalan çocuk ayrı bir vuruyor yani insanı, değil mi?
Aynen. Şimdi bu bölümde arkadaşlar şu oluyor. Bu şey meşhur mektubun, Hogwarts'tan mektubun gelmesi ve ailecek bundan kaçmalarını anlatıyor yani. Ve Hagrid...
Kafayı yemeleri.
Aynen. Hagrid geldiğinde de bölüm bitiyor. Şimdi bizimle takip etmeyen arkadaşlar nerede başlıyor, nerede bitiyor? Bir fikir sahibi olsun diye böyle bir kısa özetle başlamak istedim. Şunu hatırlıyorum. Şimdi ben senden ayrı olarak ilk filmleri izlemiştim. 2001'de gelmişti. 2001, bak 7 yaşındayım. 1. sınıftan bahsediyoruz. Önce filmlerini izledim. Sonra kitabını okudum. Kitabını dediğim gibi ne zaman okuduğumdan emin değilim. O yılda olabilir ama yeni okumayı öğrenip direkt Harry Potter okumamışımdır herhalde deyip 1-2 sene sonra olduğunu tahmin edeceğim.
Beklesen birkaç ay beklersin sen ya.
Valla okumuş da olabilirim.
Aynen ya. Dur, iki tane daha Cin Ali okuyayım. Hızlanayım sonra Harry Potter'a geçerim demiş olabilirsin yani.
Gerçekten o kadar çok kitap okuyordum ki şimdi yeğenime bakıyorum. Ben mi geçmişi yanlış hatırlıyorum bilmiyorum ama çok fazla arkadaşlarla kütüphaneye giderdik. Bizim okulun küçük bir kütüphanesi vardı, bir odası vardı. Orada böyle kitapları alırdık ve böyle kütüphanecinin şaşkınlıkla bize bunları da mı bitirdiniz, bunları da mı bitirdiniz falan deyişini hatırlıyorum yani. Böyle çok gurur duyardım.
Bu arada kütüphane hocamız çok tatlı bir kadın değil miydi ya? Evet. Tülay Hoca'ya buradan bizi dinliyor mudur bilmiyorum ama sevgiler yollamak istiyorum.
Fidro Kahvesi'ni dinliyordur da ihtiyaç odasını dinlediğini hiç zannetmiyorum.
Evet, bir de bizim bir Servet'le ikimiz aynı... İlkokul ve lise, ortaokul ve liseye gittik eve. Orada lisede bize ders veren hocalarımızdan da bazılarının Fidro Kahvesi'ni takip ettiğini biliyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tülay Hoca, siz de bizi duyun lütfen.
Yani işte o ruh halinde gaza gelip okumuş olabilirim. Bir de benim etrafımda siz hep böyle yetişkindiniz ve böyle hep beni şey yapıyordunuz yani, teşvik ediyordunuz. Tamam, şunu da oku, bunu da oku falan diye böyle üstüme kitap atıyordunuz. Ben de böyle kendimi kanıtlamak için tamam okuyacağım moduna giriyorum. Neyse, buraları geçelim. Filmi izledim, kitabı okudum. Sonra büyük bir merakla ama o kadar küçüğüm ki şey modundayım. Kitaptaki her şey birebir filmde var zannediyorum. Şimdi ben filmi biraz unutmuştum tabii o arada. Geri dönüp baktığımda tek tek okuduğum her şeyin filmde olacağını bekliyorum. Kitabı okurken de o beklentiyle okuyorum. Acaba burayı filmde nasıl yapmışlardı falan diye. Sonra filmi ikinci izleyişim tamamen bir hayal kırıklığı. Hani oradaki oteli göstermiyorlar mesela, Vernon'la gittikleri otel. O nasıl yoktu falan diye sürekli o hayal kırıklığımı hatırladım yani, çok canlıydı.
O otele dair sana ufak bir trivia vermek istiyorum. O otelin bulunduğu kasabanın ismini hatırlıyor musun?
Hayır.
Şimdi Vernon Harry'nin şey gelince, mektubu gelince tüm aileyi ilk başta posta kutusunu çivileyerek vesaire işte kapının önünde yatıp gelen şeylere hemen el koyarak, mektupları hemen el koyarak engellemeye çalışıyor. Baktı engelleyemiyor, tüm aileyi toparlanın hadi gidiyoruz diye yola koyuluyor. Ve orada bir otelde kalıyorlar şeye gitmeden önce. Hagrid'in onları bulduğu denizin ortasındaki kulübeye gitmeden önce. Ve otelin bulunduğu yerin adı Cockworth. Ve burasının Lily ile Petunia'nın yaşadıkları ve aynı zamanda Snape'in de yaşadığı kasaba olduğunu ben fanfiction okuyarak fark ettim ya da öğrendim. öğrendim.
Peki uydurmuş olabilirler mi?
Hayır. Baktım sonra Harry Potter Wikipedia'sı gibi sayfalar var ya, şey diyor, Vernon oraya götürmüş olmasının sebebi onların. Yani Petunia ile Lily'nin yaşadığı yer o kadar büyüden uzak ki orada bunları bulamazlar gibi bir şeyle oraya götürmüş olabilir gibi backstory'si var yani. Hikayesi varmış.
Şu an çok garip şeyler hissediyorum. Bir şunu hissediyorum. İhtiyaç Odası podcast'ı bu yüzden var. Böyle bu podcast'ten benim beklentimi karşıladın şu an.
Çok ilginçti çünkü ben Lily'nin, işte Lily'ye dair bir fanfiction okuyorum. Lily yaz tatillerinde eve gidiyor. Cogworth'a gittim, çok sıkıcıydı falan yazmış böyle. Sonra bu bölüm için Harry Potter'ı tekrar okurken orada Cogworth yazısını, kelimesini görünce bir saniye ben bunu bir yerden hatırlıyorum, bir saniye diye böyle şey yapıp hemen internete girip evet gerçekten öyleymiş demiştim yani.
Ha, sen o bağlantıyı da kendin kurdun.
Evet.
Kuvvetle alkışlıyorum şu an.
Ya üst üste geldiler, denk geldiler diyeyim.
Ne okuyorsun bu aralar? Fanfiction demişken.
Bu aralar güzel bir fanfiction okuyorum. Şimdi bence iki çeşit fanfiction var. Bir tanesi çok tematik, çok acayip bir şey. Mesela işte Hermione Time Turner'la geçmişe gidiyor ve çapulcularla arkadaş oluyor. Hani.
Sanırım benim fanfiction, şu an okuduğum fanfiction'dan bahsediyorsun.
Hani böyle çok spesifik, garip ve hani bunu inandırmak için okuyuculara bayağı bir takla atmaları gereken fanfiction'lar. Bir de böyle sanki tarihi kayıtmış gibi yazılan, kanona çok bağlı. Ne anlatıyor şimdi bu dediğin zaman, işte onların bilmem 1975 ile 1977 arasındaki hayatını anlatıyor falan gibi böyle çok daha geniş şey olan hikayeler var. Şu an okudum öyle bir hikaye, The Last Enemy diye. Her bölümü bir çapulcunun ya da Severus'un ya da Lily'nin perspektifinden yazılmış. 5. sınıf, 6. sınıf, şu an 6. sınıftalar. Büyük ihtimalle 7. sınıf ve sonrasındaki ilk büyücü savaşıyla bitecek yani. Bir yandan çok severek okuyorum ama bir yandan da beni gıcık eden, ifrit eden bir şey var. Sana bunu sormak istiyorum. Bu tarz şeylerle karşılaştığın zaman sen de ifrit oluyor musun diye. Bu hikayede Sirius James'ten daha yetenekli pek çok konuda.
Şimdi ben neden buna rahatsız olayım?
Yok işte Sirius...
Realizminden mi şey yaptın? Rahatsız oldun.
Bence kanona çok uymuyor. Çünkü kanonda daha fazla bir James Potter bias'ı olduğunu düşünüyorum. Geçmişten bahsettikleri zamanlarda sanki James bir tık daha brilliant'mış gibi bence Sirius'tan öyle bahsediliyor. Senin hayal dünyanda neler yaşanıyor bilmiyorum ama. Diyor ki mesela işte Sirius James'ten daha iyiydi Defense Against Dark Arts'ta. Çünkü ailesi onu hep hex yaptığı için kendini savunma vesaire, dueling. Bir de çok ne denir, çok tepkili birisi ya böyle. Hemen anında tepki veriyor, bir şeylere düşünmeden tepki veriyor. O yüzden duello da çok işine yarayan bir şey. Şimdi çok da ikna edici bir şey. Çok da iknacı olduğu için daha da sinir oluyorum. Buna inanasım geliyor ama inanmak istemiyorum falan böyle.
Bak şöyle bir ortak noktada buluşabiliriz. James bence gerçekten bütününe bakınca, bütün hikayeyi düşünme, sadece bütününe bak. Bence Sirius'tan, dersler açısından söylüyorum, daha başarılı bir çocuktu. Çünkü James oturup çalışan bir çocuktu. Sirius neredeyse hiç çalışmadan bayağı bir şey başaran bir çocuktu. Çünkü kendi hikayesinden dolayı. Yani black olmasından dolayı orada bayağı bir travma var. Şey yani annesi tarafından muhtemelen işkenceye uğruyor falan. Ah yavrum, şu an üzülmeye başlamadan Harry'e geri dönelim. Şu an burada kapatalım bu muhabbeti. Yoksa bütün podcast bunu konuşacağız.
Biz zaten şey bölüm aşırı çapulculara geri dönüyoruz arkadaşlar. İhtiyaç Odası değil de çapulcu fan club falan gibi değiştirebiliriz yani bu şeyin adını, serinin adını. Neyse, benim en sevdiğim şeye geliyor şu anda okuduğum yerde. İşte mesela 5. kitabı okum, 5. yıllarına dair herhangi bir şey okuması benim için çok zor. Çünkü durmadan Lily'nin James'i rezil ettiği, geri çevirdiği, James'in hiçbir gururu olmadan durmadan onu tekrar çıkma teklif ettiği, tekrar çıkma teklif ettiği berbat bir şey. Ama 6 ve 7'ye doğru, yani 6. ve 7. senelerine doğru.
En sevdiğim yerler. Lily böyle şey yapmaya başlıyor. Hoşlanmaya başlıyor ama ne yapacağını bilemiyor.
Ve şey hani... neden bana eskisi kadar ilgi göstermiyor bu çocuk? Neden beni rahatsız etmiyor? Neden acaba ağzına ettiğin için olabilir mi o çocuğun falan? Ben oraları okurken böyle büyük bir şeyle.
Çok keyifli, evet. Sizlere de tavsiye ederiz diyelim. The Last Enemy. Evet, fanfiction'dan bölüme dönerken şunda başlamak istiyorum. Aslında bölümün başında hani ben şey diyordum ya, bir gün fanfiction yazarsak malzeme arayalım bölüm içerisinde diye. Bulduğum malzemelerden bir tanesi de Dudley'nin arkadaşları. Tek tek hepsinin ismini vermiş. Pierce, Deniz, Malcolm ve Gordon. Bence bu insanları içeren bir fanfiction yazılmış mıdır? Buna bakalım. Yazılmadıysa büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
Büyük bir fırsat mı? Yoksa yazılmamasının arkasında bir irfan olabilir mi? Yani bu insanları hikayeye nasıl relevant yapacağız?
Belki içlerinden biri de büyücüdür mesela.
Aa, Harry tekrar karşılaşıyor Hogwarts'ta onunla mesela. Tam Dudley ve çetesinden kaçtım derken o da Draco Malfoy çetesine girmeye çalışıyor ama bakıyor ki Draco Malfoy bilmiyorum. Çok dadının dadısı bir hikaye ama olabilir.
Çünkü hep şeyleri seviyoruz ya böyle. Redemption story seviyoruz ya yani önceden evet. Böyle. Draco Malfoy gibi yani hani o açıdan. Sürekli Draco Malfoy şeyleri okuduğum için şu an ben o gözle şey yapıyorum. Kötü kim var? Sonra bu kötüyü iyileştirebilecek neler yazabiliriz?
Ya bir de şöyle bir şey var. Ben bunu okurum arkadaşlar. Çünkü hani artık öyle bir yere geldim ki fanfiction evreninde. Hani ver abi. İyi yazıldıysa olur falan. Ben mesela yan karakter ya da normal kitaplarda olmayan karakterlerin hikayenin merkezine alındığı şeyleri de okumayı seviyorum. Ama Servet henüz o kıvama gelmedi.
Mary
Sen
McDonald.
Yazdığın şeyi okur musun bilmiyorum. Servet.
Kendi yazdın mı?
Her şey. Hayır, bu çocukların hikayesini yazarsan okur musun?
Ya şu kıvama geldim. Mary McDonald diye bir karakter var. Şeyde geçiyor galiba. Böyle bir ismi geçiyor ama o karakteri çok iyi geliştirmişler. Şimdi ben mesela onun hakkında yazılmış şeyler okurum yani. McKinnon'ı o kadar sevmiyorum ama McDonald'ı çok seviyorum.
McKinnon'la Sirius'u ship edenlere ne diyorsun?
Yeterince hikaye okumadım henüz.
Okay.
Ama anlayabilirim bunu.
Değil mi? Böyle mysterious bir yanı var sanki Marlene'in.
Çünkü Harry'e söylerken de bak bu da Mary McKinnon diyor ya.
Evet.
Beşinci filmde o sahne var arkadaşlar. Dönüp izleyebilirsiniz istasyon sahnesi. Kesilmiş sahnelere gelmişken. Şimdi ben
bölümü
burada
hala konuşamadık.
Hayır, bölümden bahsedeceğim. Bu üçüncü bölümün geçti yani hiç kimseden mektupların film uyarlamasında diyeyim. Aslında filme çekilmiş sonra da ana şeyden kesilmiş sahneler var. Şimdi Amerika'daki işte Peacock'ta izliyorum ben şu an. Onda kesilmiş versiyonlarını yayınlamıyorlar. Bütün kesilmemiş sahnelerle birlikte yayınlıyorlar. Ya seçemiyorsun bile sadece o versiyonu var. Dolayısıyla ben dönüp dönüp izlerken şu an hep o kesilmiş sahneleri izlemeye başladım. Mesela kitapta geçiyor bu ama filmde ilk defa gördüm ben. Bu mektuplar geliyor ya, mektupların gelme şeklinin bir tanesi de yumurta halinde gelmesi. Bunu aslında filme çekmişler. Hiç o sahneyi izledin mi sen?
Hayır ve bu beni çok heyecanlandırdı açıkçası. Yumurta kutusunun içerisine böyle sarılmış şekilde geliyor diye tarif ediyordu sanki şeyde. Kitapta öyle mi?
Ya böyle yumurtaları tek tek kırıyor, içinden buruşturulmuş kağıtlar çıkıyor.
Ha yok, o şekilde değildi kitapta da sanki.
Evet ve bayağı kötü sahneler yani. İzleyince şey diyorsun, niye kesildiğini anlıyorsun yani. Ama yine de böyle altın bulmuş gibi hissediyorum yani 20 yıl sonra bir tane daha Harry Potter sahnesi evet. İzleyince. YouTube'da falan kesin vardır yani, bulursak linkini hatta aşağıya bırakalım bence.
Evet.
Peki şu sahnede kesildi mi yoksa, ben emin değilim yani, filmi çok iyi hatırlamadığımdan da olabilir. Bu bölümün başında şimdi Dudley aslında başka bir okula gidecek. Onun bir üniforması var. Şu an bizim kapak resmimiz de o üniformayla olan resim olacak. Oradan bakabilirsiniz. Harry de başka bir okula gidecek. Harry devlet okuluna gidecek. Diğeri özel okula gidecek. Harry hatta çok mutlu yani devlet okuluna gidecek ve Dudley ve çetesi artık Harry avına çıkmayacak falan diye böyle çok mutlu. Böyle mutfağa geliyor. Çok kötü bir koku geliyor falan. Böyle bir kazan var şeyin üstünde, ocağın üstünde. Bu ne falan diye böyle bakıyor. Senin yeni üniforman diyor. İşte Dudley'nin eski üniformasını alıp griye boyamış. Harry de böyle bakıyor. Bu kadar ıslatılması gerektiğini bilmiyordum diyor. Şimdi bu güzel bir çeviri ama çok da iyi bir çeviri değil. Yani İngilizcesini okurken ben kahkaha attım. I didn't know it had to be so wet diyor.
Ben de bu şeyin bölümün en komik şeysi olarak, diyaloğu olarak bunu seçmiştim gerçekten. Çünkü Harry çok komik bir çocuksun ya. Bu kadar tatlı olma be Harry.
Biz mesela Harry Potter maratonunun birinci bölümünde bundan bahsettiğimizi hatırlıyorum. Harry aslında çok zeki bir çocuk ve kitap boyunca aslında yaptığı esprilerden bu belli oluyor. Filmdeki Harry çok daha böyle acemi, şapşal.
Hatta ben şey hatırlıyorum. Beşinci film çıktığında, beşinci filme bir sahne yazmışlardı. Ve bu yazdıkları sahne normalde kitapta olmayan bir sahneydi. Ve kitapta olmayan sahneler hakkında genelde kötü düşünürüz yani. Hani şey, Hermione ile kütüphanede konuşuyorlar. Bazı kızlar kıkırdayarak Harry'e bakıyor. Hermione diyor ki ve şu an serbest sessiz gülüyor kameradan.
En sevdiğim sahnelerden biri çünkü çok hoşuma gidiyor.
Hermione diyor ki işte ay Harry hiç onlara yüz verme, onlar seni sadece işte seçilmiş çocuk zannettikleri için öyle yapıyorlar diyor. O da ama zaten seçilmiş çocuğum. I am the chosen one diyor.
Ve çok güzel rol yapmış yani oradaki mimikleri falan filan da çok tatlı.
Ve orada zaten kimseyle ilgilenmediği belli. Sadece Hermione'yi gıcık etmek için hani biraz ateşlendirmek için söylediği de belli yani hani. Çok o şeyi Harry'nin mizah duygusunu yansıtan şeyler çok güzel. Hatta sadece Harry'nin diyaloglarında, repliklerinde değil, aynı zamanda kitabın yazılışında da sanki Harry'nin bakış açısıyla yazıldığı için bazı şeyler onun espri anlayışını yaptığı gözlemlerde falan görebiliyorsun. Bu okul konusunda sana bir şey söylemek istiyorum şimdi. Smeltings, şeyin Dudley'in gideceği okul. Smeltings için iki şey söyleyeceğim. Birincisi şu. Smeltings için İngilizcesinde kitabın public school diyor. Ve ben public school mu? Nasıl public school bu kadar hani özel okul demesi gerekmiyor muydu? Private school demesi gerekmiyor muydu falan diye bir internete girip baktım.
Yine bir İngiliz sistemi şey.
Aynen. Public school demek şey demekmiş. Devlet tarafından yönetilmediği için.
Bu nasıl bir saçmalık ya.
Çok saçma bir mantık. Özel okula public school diyorlarmış yani.
Kamu okulu dediğini düşünün ama özel okul. Kolej yani.
Aynen.
Kolejlerin adının kamu okulu olduğunu düşünün.
Çok anlamsız, kafa karıştırmak için yapılmış bir pislik diye düşünmek istiyorum. İkincisi de Smeltings'in hani Smeltings'in kostümü mü diyelim, formasını artık kostüme çalan formasını böyle bayağı ayrıntılarıyla anlatıyor ya Rowling. Ben de Smeltings diye bir okul var mıymış ya diye şöyle biraz aradım internette. Smeltings İngiltere'deki pek çok özel kolejin garipliklerinin toplamını temsil ediyormuş. Bunları anmak istiyorum şimdi. Bu İngiltere'nin elitlerinin gittiği okullardan en bilineni, yani İngiltere'yi çok bilmeyen insanların, ben mesela, benim bile duymuş olduğum Eton diye okunduğunu düşünüyorum. Eton College'ın şeyi varmış, böyle kuyruğu olan smoking gibi şeyleri varmış, ceketleri varmış. O. Sonra Harrow diye bir okul varmış. Yani telaffuzlarını yanlış söylüyorsam kusura bakmayın arkadaşlar. Onun da hasır şapkası varmış. Hasır şapka oradanmış. Sonra Hill House diye bir okul varmış. Onun da çok çirkin renkleri varmış. Ve o çok çirkin renklerle beraber golf pantolonu gibi bir şey giyiyorlarmış, böyle kısa. En sonunda merak ettiğim sopa olayıydı. Bu sopa ne ya demiştim. Gerçek mi yani? Gerçek olabilir mi?
Baston yani hani.
Baston. King's School diye bir yer varmış. Oranın da böyle bastonları varmış. Hatta bastonlu böyle şey graduation picture falan gibi şeyler var. Sana göstermek istiyorum bir ara bunu.
Mezuniyet fotoğrafı.
Bütün bunların toplamı bir okul yapmış. Ama şunun da altını çizmek lazım. Dursley'ler oğullarını bu okullardan herhangi birine gönderebilecek kalibrede insanlar değiller yani. Hani çok orta sınıf, belki biraz fazla materyalist, fazla şey böyle insanlar ama çok elit okullar. O yüzden Smeltings için şöyle bir izlenim vermeye çalışıyor olabilir. Knock off yani.
Görmemiş, sonradan görme. Böyle bir özeniyor yani. Yukarıya doğru özeniyor ama asla erişemeyecek.
Kendi geleneği yok, diğerlerin geleneklerinden, diğer okulların geleneklerinden ortaya karışık bir şeyler yapmaya çalışmış. Aslı gibi değil.
Bu bölümün en okunası paragrafı bence buydu. Harry'nin mektubu aldığı an. Diyor ki Harry mektubu aldı, gözlerini dikti ona. Yüreği dev bir lastik bant gibi gerilmişti. Hiç kimse, yaşamı boyunca hiç ama hiç kimse mektup yazmamıştı ona. Kim yazardı zaten? Arkadaşı da yoktu, başka akrabası da. Üye olmadığı için kitapları geri götürmesi konusunda kütüphaneden sert notlar da almıyordu. Ama işte bir mektup vardı elinde. Adres o kadar açıktı ki bir yanlışlık söz konusu olamazdı. Mr. Harry Potter, merdiven altındaki dolap, 4 Privet Drive, Little Winging
galiba.
Sorry.
Hı hı.
Ay, Siri.
Siri de konuşmaya başladı.
Ya çok büyüleyici bir an. Film izlerken de kitabı okurken de sürekli şey çığlığı atıyoruz. Harry mektubu al. Yerden al, yukarı niye zıplıyorsun? Yere düşenlerden birini al. İçimdeki o hırs, hadi Harry o mektubu okusun azmi, o Harry'nin yerine kendimi koyduğumdaki ruh hali, onu bir türlü aşamıyorum. Aslında biliyorum Hagrid'in gelmesi daha güzel. Hani mektup okumaması daha güzel şeylere yol açacak. Bunu bilmeme rağmen okurken aşırı geriliyorum.
Ya da şöyle düşün mesela. Kitabın en başı, daha 3. bölümü. Bu mektubu okumazsa hayatı değişmeden aynı sıkıcılıkta devam edecek. Bu mektubu her halükarda okuyacak. Ama o esnada geriliyorsun. Ay, ya eline geçmezse falan, haberdar olmazsa diye, o Harry'nin şey yaptığını, hani kurtulamazsa diye Harry'nin hissettiği stresi hissediyorsun yani. Ben de mesela şunu düşündüm. Şimdi biz öyle ara bir nesliz ki bu kitap çıktığı zaman, aslında bu kitap bizden bir 10 sene önce falan yazılmış. Yani biz Harry'nin yaşındaykenkinden 10 sene önce yazılmış. Öyle olduğu için bir çocuğun hayata boyunca hiç mektup almaması çok önemli bir, hani gerçekten nasıl ya denilecek bir şey. Hani bizden önceki jenerasyon için. Bizim için anlaşılabilecek bir şey birazcık, ama yine de biz de o yaşta büyük ihtimalle hiç şahsen sevilen, ailesi tarafından korunan, çevresi, o sosyal çevresi olan çocuklar olarak dahi pek mektup almamıştık. Şimdi mesela Gen Z okuyor olsa bunu, onların hiç anlayamayacağı bir his büyük ihtimalle Harry'nin çektiklerini o esnada. Evet, so what falan, hani ne var? Bu,
bana da hiç e-mail gelmiyor istiyorum falan.
Bir onun altını çizmek istedim. Bir de mesela bu mektuba nasıl cevap vereceğini tartışıyor ya Petunia ile Vernon. O sahne bana ilginç geldi. Çünkü nasıl, ne yapalım, ne edelim diyorlar. Petunia'nın ilk iç güdüsü, yazsak, ilgilenmiyoruz diye mektup atsak. Dumbledore'la bir iletişime geçsek.
Sana bunu soracaktım. Orada Petunia'nın tepkisini nasıl yorumladın diye. Çünkü biz bunu yani olmadığı yerlere çekeceksin. Potansiyeli sahibiz ikimiz de. Ya orada şöyle diyor. Vernon, aman tanrım Vernon diye bağırıyor. Benim ilk tepkim, bütün fanfictionları okuduktan sonraki tepkim, ay yine kendine mektup, yani Hogwarts'tan mektup geldi. Yine kendine mi geldi heyecanı yaşıyor böyle bir. Yıllarca mektup beklemiş ya oradan. Hani Harry'e gelmesi bile bir şey yani.
Üzerine alabileceği bir şey yani. Bir heyecanlandı yani. İmanada heyecanlandı değil mi? Evet.
Belki Harry'yle ben de giderim.
Ya evet, Hogwarts mektubunun Petunia için çok büyük bir önemi olduğunu belki hatırlamayan dinleyicilerimiz vardır. Tekrar hatırlatalım. Kitapların sonuna doğru artık öğreniyoruz ki Lily Hogwarts'a kabul aldığı zaman Petunia da kabul almak istemiş. Ve senelerce Lily'ye baskı yapmış ve Hogwarts'a, Dumbledore'a mektup yazıp işte lütfen ben de gelebilir miyim falan diye rica etmiş. En sonunda Dumbledore ona cevaben kibarca bunun mümkün olmadığını, kendisinin büyülü olmadığını, bir cadı olmadığını falan açıklamış böyle yani.
Ben seninle bunu tartışmak istiyorum. Yani genel olarak Hogwarts'ı konuşalım. Hem büyücü nüfusunu konuşalım, bu çocukları konuşalım. Mektup nasıl geliyor, bunu konuşalım. Ve çocuğun büyücü olduğunu kim ne zaman öğreniyor? Orada Hogwarts nasıl biliyor, nereden biliyor mevzuları? Benim hep kafamda bir soru işaretiydi. Sen nasıl yorumluyorsun?
Ya şimdi nereden bildiğimi de çok hatırlamadığım bir bilgi paylaşacağım. Bu bilgimi, kurgumu, ondan da emin değilim. Ben şöyle bir şey hatırlıyorum. Büyücü ailelerine doğan çocukların, muggle'lara dahi doğmuş cadıların bir şekilde bakanlık farkında ve bunu kayıt altına alıyor. Yani bakanlıkta bunun bir kaydı var. Daha sonra o çocuk, yani herkesten aslında, büyücü ailede doğan herkesten büyü becerisini göstermesini bekliyorlar. Eğer göstermiyorsa o yaşa kadar, o zaman listeden çıkarıyorlar, ama orada bir liste var yani. Hani bakanlıkta doğan çocukların, hepsinin bir kaydı kuydu var diye hatırlıyorum ben.
Ben bir tane fanfiction okumuştum. Adını hatırlamıyorum. Hermione'nin başrolde olduğunu hatırlıyorum. Bir de böyle çok ergen bir kitap olduğunu okuyorum. Böyle okurken çok Hermione'nin tepkileri falan, her şey çok içimi sıkıyordu yani. O yüzden başını hatırlamadığımı şaşırmıyorum. Ama orada şöyle bir ayrıntı vardı. Hermione'nin böyle yıkıldığı, öğrendiğinde mahvolduğu, ben daha önce bunu nasıl düşünemedim dediği bir şey vardı. O da şöyle bir tezdi aslında yani. Aslında çok daha fazla büyüsüz ailelerden doğan büyücü çocuklar var. Ama bunların sihirleri ortaya çıktığında o aileler nasıl bunları yöneteceğini bilmedikleri için o çocukların çoğu ya kaza geçiriyor ya ölüyor ya işte o obscurus tarzı, hani yani bir şeyler yaşanıyor. Dolayısıyla şöyle yorumluyordu yani. Aslında bizim haberlerde duyduğumuz bütün bu çocuk ölümleriyle ilgili kazalar bu tarz çocukların başına geliyor. Ve büyücü dünyası da aslında nüfus kontrolü gereği bilerek bu muggle ailelerden doğan çocukları desteklemiyorlar. O yüzden ancak hayatta kalanları, o aşamayı kendi başına bir şekilde atlatanları tutuyorlar. Yani çok böyle karanlık bir okuma.
Ama bence güzel.
Güzel bir yorum değil mi?
Evet, çünkü büyücülerin kendi içerisindeki o politik dinamiklerine sadık bir şey. Özellikle safkan ailelerin, işte Muggleborn çocuklar büyücü toplumunu domine etmesin diye, çoğunluk haline gelmesin diye Hogwarts'a gitmelerini istemiyorlar vesaire falan ya. O yüzden bana inandırıcı geldi onların bakanlık üzerindeki nüfuslarını kullanarak böyle bir şeyin müdahalesini engellemeleri. Bir de mesela bu da şeyi de gösteriyor aslında. Biz bu kitabı okurken biraz daha saf bir yerden Lord Voldemort nasıl Snape gibi, işte half blood ne oluyor Türkçesi?
Yarı kan mı diyorlar?
Melez. Ha, melez.
Melez prens.
Doğru.
Yarı kan. Voldemort...
Yarı kan. Yarı kan. Ki zaten Voldemort'un kendisi de melez. Voldemort'un melez haliyle kalkıp da safkan politikaları yürütmesi, işte Snape gibi birisinin melez o halde o ölüm yiyenler arasında bu kadar yükselebilmesi vesaire gibi şeyler nasıl mümkün ya? Bunlar çok sevmiyorlar mı? Safkanlık bunlar için çok önemli değil mi falan diyorsun ama aslında o birazcık pragmatik bir şey yani. Safkanlar toplumun genelinde hükümdar olduğu sürece ya da baskın grup olduğu sürece aralarına bir iki kişi girmiş çıkmış, hani onları takılmıyorlardır gibime geliyor. Mektup olayına geri dönelim.
Şimdi işte bu... Ama orada mektup gelme olayını benim için bambaşka bir anlam ifade etti. Doğru. Çünkü mesela Harry'nin de başından geçenleri, yani Harry'ye her zaman ulaşabilirler ya da Harry gibi çocuklara her zaman ulaşabilirler ve Harry'nin mesela ilk iki chapter'da gördüğümüz o işte yılanlı şey yapması, Harry'nin başına gelen böyle olayları anlatıyor ya. Orada yani bunların bir kısmı tehlikeli olabilecek olaylar. Harry çok böyle tatlı şeyler yaşamış. Harry'nin faydasına olacak şeyler yaşamış. Bütün çocuklarda böyle mi? Bu bir soru. Böyle değilse o bakanlığın müdahale etmemesi çok böyle şey gerçekten. Çocuk zulmü yani. Yani
düşündükçe biraz bana mantıksız gelmeye başladı. Çünkü bizim gördüğümüz örnekler, çocukken yapılan kazara büyülerin pek çoğuna dair gördüğümüz örnekler o çocukların kendilerini koruma içgüdülerinin yansıması olarak tezahür ediyor ya. O yüzden o büyünün o çocuklara zarar vereceğini çok düşünmüyorum. Mesela Lily çocukken yaptığı büyülerden bir tanesi salıncaktan zıplayarak havaya atlaması ve yere inmesi mesela. Hani düştüğünde zarar görmüyor o çocuk. Onun yere rahatça inebilmesinin sebebi oluyor. Ya da Harry kendisini dövmek için kovalayan kişilerden kaçarken kendisini çatıda buluyor. Neville'le alakalı da öyle bir şey vardı galiba. Büyük bir annesinin ona yaptığı bir... Hani Neville'in ilk gösterdiği büyü örneği. Ailesi onu çok üstüne gidiyor. Hadi yavrum, hadi artık, hadi falan diyorlar. Bir amcası onu camdan mı atıyor, pencereden mi atıyor? Öyle bir şeydi.
Yok artık. Uçsun falan diye mi yani?
Evet. Dur, bunu confirm edin.
Bana biraz fanfiction'muş gibi geliyor yani, böyle bir şey okuduğum hiç hatırlamıyorum. Şimdi arkadaşlar şunu da hatırlatmakta yarar var bence bu noktada. Bir kanon dediğimiz, canon diye yazılıyor. Bu 7 kitap. Yani Rowling'in yazdığı 7 kitap demek. Bir de fanon artık nasıl telaffuz etmek istiyorsanız. O da bütün bu fanfiction'ların birleşiminden oluşan şey. Ama hani artık bu fanfiction'lar o kadar kitap gibi oldu ki bundaki gerçeği. Bir de birbirleriyle uyumlu oldukları çok fazla noktada var. Yani hepsi kanondan yola çıkarak yazıyor. Ama bir süre sonra fanonda da kemikleşmiş bir takım gerçeklerden bahsedebiliyoruz yani. O yüzden biz de arada o şeyi kaçırıyoruz yani. Bu fanonda kemikleşmiş bir bilgi mi yoksa kanondan gelen bir bilgi mi diye.
Bak şimdi bu Felsefe Taşı'nın 7. bölümünde, yani birkaç bölümde göreceğiz, söylenen bir şeymiş. Seçmen Şapka bölümüymüş galiba bölümün adı hatta. Ailesi Neville'in çok uzun bir süre boyunca Squib'in Türkçesi ne biliyor muyuz, hatırlıyor muyuz? Büyü göstermeyen, büyücü aile doğmuş ama büyü özelliği göstermeyen bir çocuk olduğunu düşünmüşler. İlk büyü emaresini büyük amcası kendisini camdan attığında göstermiş. Sokağa doğru zıplayarak kurtulmuş gibi bir şeyler diyor. Yani dediğim gibi o şeye gelecek olursak, ben o hikayeyi yazan kişinin hem hikayeyi güzel yazamamış diyorsun hem de böyle kanonla çok uyum göstermeyen, kanonun mantığıyla çok uyum göstermeyen bir yerden uydurmuş yani. O yüzden ilk başta bir hoşuma gitti ama şu anda doğru olabileceğini düşünmüyorum.
Evet. Bir de yani Hermione'nin karakteri hiç hoşuma gitmediği için. Ya özellikle Hermione'nin kötü ve sıkıcı yazıldığı şeylere sinir oluyorum. Bana sormuştun ya en son hangi fanfiction okuyorsun diye. Çok güzel, yani kulağa çok güzel gelen bir fanfiction okuyordum. Sen bana tavsiye ettin galiba ama başka yerlerde de görmüştüm. The Dead of Time diye, zamanın borcu.
Aa evet, evet.
Orada Hermione önce Sirius'u perdeden geri getiriyor. Sonra Time Turner'ın Türkçesi ne ya?
Zaman dönüştürücü mü?
Neyse yani sonra geçmişe gidiyor. Ve çapulcularla birlikte büyüyor. Aslında çok güzel geliyor kulağa. Ama böyle hem Sirius'la sevgili oluyor hem Lupin'le sevgili oluyor. Ve karakteri tamamen değişiyor. Yani o Hermione'yi okumaktan nefret ettim. O yüzden bitiremeden bıraktım yani. Ve 700 bin kelime galiba. Yani o kadar uzun ki. O kadar uzun. Bu fanfictionlar arkadaşlar o kadar uzun oluyor ki. Normal bir kitabın 5 katı oluyor. Ama normal bir kitabın 5 katı hızlı bitiriliyor.
Evet, çünkü %90 aksiyon. Aksiyon odaklı olduğu için okuması gayet kolay yani. Bu Vernon'la Petunia'nın tepkilerini düşündüğümüz zaman tekrar konuya bağlayalım muhabbeti. Vernon cevap vermeyelim. Susarlar diyor. Petunia cevap yazalım bence diyor. Burada Petunia'nın Vernon'dan büyü dünyasının nasıl işlediğine dair bir tık daha bilgi sahibi olduğunu bu bölüm boyunca görüyoruz bence. Çünkü Petunia Vernon'un davranışlarına işte arabaya binip kaçarsak onları işte gittiğimiz istikametin biraz tersine gidip sonra biraz tekrar o istikamette gidip sonra biraz daha şuradan gidip böyle yaparsak falan peşimizde bizi takip ediyorlarsa onları atlatırız gibi.
Kafalarını karıştıralım yapıyor ya.
Aynen. Hani bütün bunlara Petunia birazcık yaklaşıyor, şüpheli yaklaşıyor ve oradan aslında Petunia'nın Lily'ye hafif benzerliğini görüyoruz. Kitaplarda bence Petunia bir tık daha farklı Vernon'dan. Vernon'un tamamen söylediği şeyleri yapmaya ya da boyun eğmeye eğimli birisinden ziyade kendi şahsiyeti olan birisi. Ama filmlerde onu tamamen Vernon ne derse o gibi resmettiklerini düşünüyorum. Sen de bu şeyi benzer bir gözlemde bulundun mu merak ediyorum.
Petunia'yı kime benzetiyorum biliyor musun? The Office'te Angela'nın kız kardeşini hatırlıyor musun?
Hayır. Hayır.
Şöyle bir komik bir replik vardı. Ben dedi bir şeyden dolayı kız kardeşime küstüm ve yıllardır konuşmuyoruz. Ya yani ikisi de böyle biz böyle aramızı bozduk ve inat. Kin ve inat. Ve böyle sadece kendine yazık ediyorsun aslında. Hani niye? Sonra barışıyorlar mıydı? Yani tam olarak hatırlamıyorum ofiste ne olduğunu ama hani ve bu inatla gurur duyma. Hani Petunia grudge diyorlar ya. Öyle bir grudge tutmuş ki yıllarca. Hani Vernon'a onun beslediği aşkla yaklaşıyor bence.
Evet doğru. Yani bir yandan Rowling'in Pottermore'a yazdığı şeylerde sanki kendisini birisinin boyunduruğu altına sokmak için ya da daha kuvvetli böyle maskülen gözüktüğünü düşündüğü bir erkeğin yanında aksesuar gibi olmak için çabalayan bir Petunia var. Çünkü aslında baktığın zaman Lily de Petunia da işçi sınıfı bir aileden, bir kasabadan geliyorlar yani. Yaşam tarzlarıyla James Potter'ın, Sirius Black'in yaşam tarzı arasında çok büyük bir uçurum var. O yüzden hani Petunia'nın mesela Vernon'la tanışması bile Londra'ya gidip orada sekreter olmak için daktilo kursuna katılıyor yani hani çalıştıkları iş yerinde falan tanışıyorlar. Biraz böyle üzücü bir şey ama o kadar da şahsiyetsiz birisi değil. Hani böyle tamamen kendisini ezdirecek bir kadın değil kabul görmek için, sevilmek için vesaire. Onu da burada Vernon'a karşı biraz kuru humor kullanıyor gibi böyle emin misin bak falan dediği yerlerden bence yakalıyoruz. Peki Vernon'un mektup gelmesin diye yaptıklarına dair o son birkaç sayfadaki şeyleri okurken ne hissettin? Ben biraz hissettim açıkçası. Sanki böyle fazla komedi, fazla çocuklar için yazılmış, böyle bir filmde çekilsin diye hani hızlı müzik eşliğinde o sahneler çekilsin diye yazılmış gibi bir hali yok mu?
Evet çünkü yani Dudley de diyor babam kafayı yedi değil mi anne falan diyor ya. Bir de aslında filmde karakter oyuncu çok güzel oynadığı için o delirmiş hali güzel yansıtıyor. Kitapta da bunu yaptıklarından yani bir gün boyunca mesela 24 saati boyunca arabadalar. Sadece arabayı kullanıyor mesela. Hani bunu yapamazsın. Sinemaya çok rahat aktaramazsın. Hatta otele gittiklerinde otele de bir sürü gelmişti. Mektup gelmişti.
Mektup geliyor evet.
O da tatlı bir sahne. Sonra ya da bu fırtına esnasında adayı buluyorlar. O bir sandalla oraya gidecekler. Yanlarına erzak almış ama muz ve neydi yanında?
Cips.
Cips mi? Hani o küçük ayrıntılar dediğin gibi yani çok komedik unsur var. Ama bence atladığımız bir şey var. Vernon ve Petunia'nın bence en çok endişelendiği nokta bizim yıllardır Harry'e zulmettiğimizi biliyorlar. Biz şimdi bunun hesabını mı vermek zorunda kalacağız? Çünkü merdiven altındaki dolabı duyunca hemen Dudley'nin ikinci odasına çıkarıyorlar Harry'i. Sonra oraya bir tane daha mektup geliyor en küçük oda diye. orada hani eteklerinin tutuşmasının bir sebebi, ay büyücüler, hani biz büyücülerle şey yapmak istemiyoruz, Harry'ye bulaşmasınlar, uzak dursunlar şeyi var. Bir de eyvah, bizi mi takip ediyorlardı?
Evet, ben de onu düşündüm. Yani Harry'nin odasını değiştirdiklerinde mektup gelmeyecek diye bir şey yok. Mektup yine gelmeye devam edecek. Orada bence Vernon hem yaptıkları istismarı hemen kapatalım üstünü gibi bir şey var. Bir yandan da Vernon sanki rasyo dediğimiz şeyin büyüye galip gelmesi için küçük testler yapıyor bölüm boyunca gibi. Yani merdiven altından buraya aldığımızı da fark edecekler mi bakalım, bir daha mektup gelirse gibi böyle bir şey var. Meydan okuma var. Sonra şeye gitmesi de arabayla kaçarken peşimizde bizi kimse takip etmiyor. Takip etmiyorsa bizim nerede olduğumuzu bilmelerinin de imkanı yok normal mantık silsilesi içerisinde. Hani sanki akıl ve mantığın kazanması için çok uğraşıyor falan gibi yani, ya da fizik kurallarının.
Ya büyüden yıllarca uzak durmuş, hiç onun hakkında düşünmemiş ama şimdi büyünün nasıl işlediğini çözmeye çalışıyor gibi bir tavrı var aslında yani.
Evet. Ya da çözmeye çalışıyor da değil, tahayyül edemediği için normal koşullarda yapılamayacak olan şeyleri yaparak benzer sonuçlar almaya çalışıyor ama olmuyor yani. Onun da bayağı kafası gider yani. Düşünsene, kafan gider yani.
Şey, bölümdeki diğer tatlı ayrıntılardan bir tanesi de Dudley çok fazla televizyon izliyor. Bu yüzden Harry Dudley'nin tarih bilgisine, yani şey, bugün günlerden çarşamba, bugün ayın şu günü falan bilgisine çok güveniyor. Çünkü o programları asla kaçırmaz diye. Kendi doğum günü olduğunu o şekilde anlıyordu. Tam da böyle yere bir tane pasta çizmiş. Kitapta da böyleydi değil mi? Filmden de hatırlıyorum. Yani tam böyle kendi doğum gününü kutlama moduna girmişken, ah kuzum benim, boom, böyle şak diye bir ses geliyor kapıdan. Hagrid'in geldiğini göreceğiz. Bir sonraki bölüm artık Hagrid'le tanışacağız. Çok heyecanlıyım. Bölümde bir şey daha soracaktım. Bölümle ilgili sana son sorum da. Sence bu komiklikler, yani mektubun gelme şekilleri, işte yumurtadan çıkması, bacadan taşması falan, bunlar Dumbledore'un hani Harry ile ilgili yaptıkları bir takım oyunlar mı? Çünkü Dumbledore'un mizahına çok uygun olduğunu düşünüyorum bunların. Yoksa atıyorum Hermione'nin mektubunu açmasalardı da bunlar olacak mıydı?
Yok, bence Dumbledore'la alakalı. Bundan sonraki hangi kitapta olduğunu tam hatırlamıyorum. Galiba 4T'ydi diye hatırlıyorum. Dumbledore bunları ziyaret ediyor evlerinde. Onlara içecek ikram ettiriyor. O içecekler
bence bu
kafalarına.
Altı mıydı? Altıydı. Çünkü Sirius'un mirasını nasıl şey yapılacağını tartışıyorlardı. Ev mi kaldı, kalmadı mı?
Evet,
bir de sonra da Slughorn'a gidecekler ya.
Wesley'ler geliyordu Harry'nin evine 4'te. Evet, doğrusu. Doğru diyorsun. Kafalarına böyle şey, içki bardakları kafalarına alsınlar diye, kabul etsinler diye vurup duruyordu yani.
Aynen, Dursley'ler de sihirleneceğiz korkusuyla içmiyorlardı.
Evet, o yüzden bence Dumbledore'la alakalı. Çünkü normal şartlar altında büyünün var olduğunu bilmeyen ailelere büyü dünyasından birisi, ya işte McGonagall okulun müdür yardımcısı ya Dumbledore, o eve gidip onları ziyaret edip böyle böyle bir şey var, böyle böyle bir okul var, çocuğunuz da şöyle bir çocuk, buraya davet ediyoruz diye açıklaması lazım insan gibi.
Aklıma bir fikir geldi. Bölümün başında sana sorduğum soru var ya, hani Sihir Bakanlığı büyüsüz ailelerden doğan büyücü çocukları nasıl fark ediyor diye. Hani bu şey mevzusu var ya, 17 yaşından küçük büyücüler büyü yaptıklarında üstlerinde bir tane şey var, iz var.
Aa, evet.
Belki de hani çocuklar doğduğunda bilmiyorlardır ama bu büyünün izlerini işte yanlışlıkla da olsa çocukken sergilemeye başladıkları anda belki o iz tetikleniyordur ve o sayede öğreniyorlardır diye düşündüm şu an.
Olabilir.
Çünkü kimin yaptığını bilmiyorlar ama hangi evden çıktığını biliyorlar o sihrin.
Ama şöyle bir şey var. Mesela Harry okula başlayana kadar yaptığı kazara büyülerden ötürü herhangi bir ihtar almamıştı. Ama okula başladıktan sonra işte Dobby'nin onun evinde büyü yapmasından ötürü mesela ihtar mektubu oluyor.
Hani orada bir yaş aralığı vardır. Yani çünkü kim yaptı büyüyü, belki dinleyiciler bu ayrıntıyı bilmiyordur. Kim yaptı büyüyü hiçbir zaman belli değil.
Evet.
Lokasyonu belli oluyor.
Evet.
İşte şu koordinatta büyü bulundu gibi bir öyle çalışıyor yani o sihir. Dolayısıyla sonra o ev eğer büyüsüz bir evse orada kim yapmış olabilir bu büyüyü diye bakıyorsun. Kim olduğuna karar veriyorsun. Çünkü ikinci kitapta hani Dobby pastayı yok etmişti ya. O sırada Dobby'nin yaptığı büyüyü Harry yaptı zannettiler. Çünkü Harry aslında orada bulunuyor yani. Hı-hı. Böyle olmasa zaten hani ikinci kitap çöp olur. Ne demiştin?
Yani şu anda tartıştığımız şey şu. Bir büyü nerede yapılırsa yapılsın ya da bir büyü, yani şöyle bir şey var. Bir büyü nerede yapılırsa yapılsın bundan haberi olamaz şeyin, bakanlığın.
Oluyor işte mesela 5. kitabın başında.
Her yerde mesela atıyorum muggle'ların olmadığı bir yerde dahi büyü yapıldığında hemen bunun kaydı mı tutuluyor şeyde böyle?
Mesela ruh emiciler gelmişti ya 5. kitabın başında, Dudley kurtarmıştı Patronus. O da mesela, ya normalde büyü yapılmayan yerlerde büyü yapılınca bence farkına varıyorlar. Ya diğer türlü nasıl çalışıyor olabilir ki?
Bence orada kişiyle alakalı olabilir. Harry Potter. Harry Potter'ın kendisi, onun adresi işte, ya da Harry Potter'ın bulunduğu ortamda büyü yapıldı mı falan gibi kişiye bağlı olabilir. Bunu bir bakalım yani. Çünkü bunun mekanizmasını belki Rowling bile üstün körü geçmiş olabilir. Ama bazı mantıki arızalar çıkıyor gibime geliyor böyle düşünmeye başladıkça. Yani şimdi düşünüyorum mesela, düşünsene sırf Londra'nın bilmem ne mahallesinde dahi kaç tane sokak, kaç tane ev var. Orada yapılan her büyü ya da sadece büyücülerin yaşadığı yerleri düşünelim. Gün boyu Mrs. Weasley büyü yapıyor.
Zaten genelde şey diyorlar yani, Weasley evinde Ron büyü yapsa kimse fark etmeyecek zaten. Hmm. Ama Weasley ailesi Ron büyü yapmasın diye bunu Ron'a söylemiyorlar.
Ama atıyorum bir park var. Londra'da bir public park var. Hani burada yapılan, burasını nasıl kategorize ediyorlar? Büyücülerin gittiği ve büyü yapmasını bekledikleri, bu yüzden de orada büyü yapılırsa kimsenin bunu track edip etmeyeceği bir yer mi, değil mi mesela?
Bak bu kadar zor bir şey değil bence yapması. Çünkü bu şeylerde, Apple'ın ürünlerinde, atıyorum ben laptopumu bir yerde bıraktım. Benim telefonuma bildirim geliyor. Laptopunuzu şu adreste bıraktınız diye. Normalde hiç laptopun olmadığı bir adresle yapıyor bunu. Ama bir süre sonra bu alanı güvenli olarak işaretle diyorsun. Bir süre sonra pattern ortaya çıkmaya başlıyor. Dolayısıyla böyle bir büyücülerin genelde yaşadığı ve büyü yaptığı yerler haritası vardır ve bunun dışına çıktığı anda bu mekanizma devreye giriyordur. Çünkü şey mevzusuyla da birleştirmiş olabilirler. Hani muggle'ların önünde büyü yapmamaları gerekiyor ya ve bu gizlilik ihlal edildi mi? Belki bu ikisini olabilir, birleştirip kullanıyor olabilirler. Çünkü diğer türlü şeyi de denetlemesi çok zor. Hani büyücüler muggle'lara söylüyorlar mı bunları?
Hı-hı.
Çünkü onlara dair de bayağı bir kural var. Birisine mesela, birisiyle date ediyorsun. Ona ne zaman söyleyebilirsin? Evlilik niyetin var ama muggle, ona ne zaman büyücü olduğunu söyleyebilirsin?
O zaman şey diyebilir miyiz? Mesela bir büyücü ailesi muggle London'a taşındı. Ki şöyle de bir şey var. Benim bildiğim kadarıyla, kitapta söylenen kadarıyla sadece büyücülerin yaşadığı Britanya'da bir ya da iki tane kasaba var. Onun dışında hep muggle'larla iç içe yaşıyorlar ya da hani countryside'da falan işte yaşıyorlar. Öyle olduğu için Her durumda muggle'larla iç içeler. Bunu bahsettiğin şekilde olsa kontrol etmesi bayağı zor olur. Bu bir. İkincisi de
adres bildirimi.
Ya insanlar sadece evlerinde mi büyü yapıyorlar? Ama sadece evlerinde büyü yapmalılar gibi bir yere varıyor. Atıyorum mesela ben bir büyücü aileyim ve yeni bir adrese taşındım. O zaman ilk birkaç haftam benim bakanlıktan durmadan ihtar yememle geçecek. Sonra onlar, aa buraya mı aldın ikametini, tamam kardeş diyecekler falan yani. Olabilir.
Ama şu da var ya, bence Harry Potter okurken genellikle gözden kaçırdığımız şey, İngiliz büyü alemi nüfus olarak çok küçük.
Evet.
Yani kaç binden bahsediyoruz bilmiyorum ama küçük yani. Hogwarts'ı düşünün. Bir tane okul var, herkes oraya gönderiyor. O kadar yani. Bir yılda kaç? 15 kişi giriyor.
Evet,
belki daha fazladır da yani. Hani öyle bir şey yani.
Ben de merak ettim şimdi şeyi. Ne kadar büyüklükte bir popülasyon. Hemen Google'layalım. Evet, bölüm bitti.
Hagrid bölüm için heyecanlıyız. Bölüm hakkında neler düşündünüz? Yorumlarınızı hem YouTube'da yayınlamaya başladık bu arada. Bölümlerimiz YouTube'a da gelecek. Hem YouTube yorumlarından bekliyoruz, hem de Fidro Kahvesi'nin Instagram hesabından bekliyoruz. Ayrıca İhtiyaç Odası feedinden dinliyorsanız bunu, gidip hem ona abone olmayı, hem de Apple Podcast'ten dinliyorsanız yorum bırakmayı, Spotify'dan dinliyorsanız yıldız bırakmayı unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Hoşçakalın.